Herkese merhaba, ben İlker, Borsada Bir Başına Podcast'inin sunucusu. Bazen dönüp portföyüme baktığımda kendimle bir anlamda çeliştiğimi düşünmeye başlıyorum. Aslında tam olarak bir çelişkiden söz edemeyiz yine de ama daha iyisini yapabileceğini bildiğin halde daha iyisini yapamamak ilginç bir duygu. Bunun da yanlış anlaşılmasını istemem. Oldukça memnun olduğum bir noktadayım ama ne demek istediğimi daha iyi anlatabilmek için isterseniz önce bir portföy durumuna bakalım ve onun üstüne de bence daha rahat konuşmaya devam edebiliriz. Şöyle ki, özellikle de son yükselişlerle birlikte portföyümün çok büyük bir bölümünü Bitcoin oluşturuyor. Fakat bu yüzdeliklerimi konunun dışında bırakıyorum ve geri kalanlar üzerine aslında bahsettiğim öz eleştiri yapıyorum bir nevi. İsterseniz şimdi bir de tek tek bakalım onların ne olduğuna ve konuyu yavaş yavaş açalım. Birçok kişinin de aslında farkında olduğu pozisyonların büyüklük sırasına göre şöyle. Sasa elbette birinci sırada, ardından Ford, Wacko, Alarko ve Tuborg geliyor. Sonuncu isim bir sürpriz olabilir. İlk defa bu yayında bahsediyorum. Geçtiğimiz hafta Twitter'da bununla ilgili bazı şeyler yazmıştım. Arçeli'ye birazcık tepkiyle bir rage quit diyebileceğimiz şekilde çıkış yapmıştım. Ve ne yapmayı düşündüğümü söylememiştim. Ancak bu kısmı şimdilik bir kenara bırakalım çünkü bugünkü konumuzla pek bir ilgisi yok. Bahsetmek istediğim daha başka şeyler var. Şimdi bu portföye baktığım zaman ben heyecan verici bir şey göremiyorum aslında. Elbette şirketlerin hepsiyle ilgili teker teker çok büyük heyecanlarım var. Ama başka bir açıdan bakıp farklı bir perspektiften değerlendirirsek de ne kadar sıkıcı olduklarından bahsetmeye çalışıyorum. Sasa polyester üretiyor bildiğiniz gibi. Gelecekte de yine çok daha odaklı bir şekilde petrokimya ürünleri üretmeyi düşünen bir şirket. Ford ağırlıklı olarak petrol tabanlı araçlar üretiyor. Evet biliyorum bir dönüşümden geçmek istiyorlar ve elektrikli araç piyasasında da bence oldukça pazara uyan modelleri var. Ama geleneksel bir otomobil firması Ford. Bu açıdan bakıldığında da öyle Tesla veya benzerleri kadar heyecan verici bir firma değil. Wacko'da sanırım yaptığı işi anlatmaya pek gerek yok. Mağaza sayılarını bile arttırmayı pek düşünmeyen bir firma. Tabii lüks segmentte ürün bazında heyecan verici ürünler sunuyor olsalar bile şirket bakımından düşündüğümüzde oldukça sıkıcı bir şirket. Alarko kömürle elektrik üretiyor. Daha fazlasını söylememe gerek yok sanırım. Domates yetiştirmek gibi tırnak içinde çok heyecan verici yenilikçi fikirlerinden bahsetmiyorum bile. Tuborg şu anda dinleyiciler için bir sürpriz olmuş olabilir ama baktığımızda bir sürpriz paketinin altından çıkan sıkıcı bir hediye gibi görünüyor. Carlsberg'le uzun yıllardır süregelen bir iş ortaklıkları var. Ayrıca bazı başka markaları ithal ediyorlar, yerli pazara sunuyorlar. Malt bira üretimi için kendi arpalarını yetiştiriyorlar. Yani en azından belli başlı çiftçi iş ortakları var. Tohum konusunda onlara destek sağlıyorlar ve sıkı kontrol edilen bir ham madde tedarik zincirleri var. Tabii tüketime eğlenceli bir ürün üretiyorlar ama dışarıdan bakıldığında yine oldukça sıkıcı bir şirket. Birada ne gibi bir atılım veya teknolojik yenilik yapabilirsiniz mesela? Elbette başka bir açıdan bakarsak markanın birçok önemli formülü ve bira çeşidi var. Bir kırmızı Tuborg yaratmak kolay değil bence. Ama bu sektörde eğer efsane bir ürün yarattıysan onunla artık çok daha fazla oynamamalısın. Ürüne sadık kalmalısın. Belki 100 yıldır Coca-Cola'yı şu anki pozisyonuna getiren şey formüllerine sadık olmalarıydı. Herkes onlara bir rakip olarak çıkmayı denedi ama başaramadılar pek. Yani bu anlamda Tuborg'a baktığımızda geleneksel bir iş yapıyorlar aslında. Ve şimdi tüm bunlarla beraber işte bölüme girerken bahsettiğim öz eleştiri kısmı buraydı. Yeniliklere bu kadar açık, inovasyonun peşinde, her yıl ARK Invest raporlarını büyük bir heyecanla anlatan ve eski geleneksel sektörleri rahatsız edici derecede yenilikçi firmalardan sürekli övgüyle bahseden biri olarak portföyüm neredeyse anlattıklarımın tam tersini gösteriyor. Artık belli bir yaşın üzerinde olduğumdan dolayı mı ya da başka bir sebeple mi bilmiyorum ama işte farklı bir açıdan baktığımızda oldukça geleneksel ve muhafazakar bir portföy sahibi olduğumu söyleyebilirim. Aynı bıyıklı boomer amcalar gibi tuttuğum arsa tarafından üstelik daha söz etmiyorum bile. Böylesine çelişkili bir noktaya nasıl geldiğimi ben de pek bilmiyorum ve şunu da eklemem gerek. Bu şirketlerin beni heyecanlandırıyor olması bile başlı başına bir problem olabilir belki de. Çünkü ayrı ayrı uzaktan bir bakış olarak incelediğimizde oldukça geleneksel şirketler hepsi. Tabii yine de böyle bir pozisyonda bulunmak pek rahatsızlık vermiyor bana ve bugünkü konuyu da biraz bunun üzerine oturtmak istedim. Piyasalarda hayatta kalma anlamında çünkü bence konuşmamız gereken önemli detaylar var. Örneğin çok överek bahsettiğim ve hayranlıkla takip ettiğim Cathie Wood'un fonuna baktığımız zaman dolar bazındaki zirvelerinin şu anda %70 gerisindeler. Zirve tarihlerine baktığımızda Şubat 2021'de fon olarak en yüksek fiyatlarına ulaştılar. Yani neredeyse tam 3 yıl gibi bir zaman içinde ayrıca yine de bir detay olarak sürekli şekilde negatif performansla devam eden düşüşle birlikte %70 kaybettiler bugüne kadar. 3 yıl içinde. Benim böyle bir şeye bireysel bir yatırımcı olarak müsaade etme şansım ya da o anlamda bir konfor alanım ne yazık ki yok. Eğer bir fon yönetiyor olsaydım bu düşüş mutlaka fonun yatırımcı sayısını ve yatırımcıların bakış açısını etkileyebilirdi. Yatırımcı kaybına yol açabilirdi. Ama günün sonunda komisyonlar gelmeye devam edeceği için yönetici açısından belki de pek problem olmayabilirdi. Özellikle de Türkiye'de bazı monopol ya da tematik fonların bir kısmının tam anlamıyla bu bakış açısıyla yönetildiğini görüyorum. Hepimizin takip ettiği o iyi fonlardan bahsetmiyorum bu arada, yanlış anlaşılmasın lütfen. Ama işin bu tarafı da acı bir gerçek ne yazık ki. Cathie Wood için de geçerli değil bence bu arada söylediğim şey ve eminim böyle bir açıdan yaklaşmıyor. Ama yine de sonuçlara baktığımızda pek olumlu şeyler göremiyoruz son yıllar için. Özellikle de Nvidia'dan çıkış zamanları büyük bir fiyasko oldu diyebiliriz yine ek olarak. Bu detaylara aslında biraz da şunun için girmek istedim. Bireysel bağımsızlık portföyü yönetmek belli başlı noktalarda sağduyulu davranmayı gerektiriyor çünkü. Biraz şuna da benziyor. Benim gördüğüm kadarıyla özellikle düşük portföylere sahip olunan aşamalarda ciddi bir risk iştahı oluşabiliyor. Ancak bana kalırsa bazı riskler var ki kumardan neredeyse hiçbir farkı yok. Kabul edilebilir riskleri almamız gerektiğini düşünüyorum ve 3 yıllık bir vade içinde portföyümün %70'ini kaybetme riskiyle karşı karşıya olmak istemiyorum. Yani demek istediğim. Tam bu noktada bazı kişiler o halde neden Bitcoin yatırımı da yapıyorsun diye sorabilir. Buna kısa bir cevap olarak şöyle diyebilirim. Aynı bir altın birikimcisi mantığıyla çok uzun vadelere yayılan alım stratejileriyle birlikte kendime oldukça güvenli bir pozisyon yaratmış durumda olduğumu söyleyebilirim. Çok uzun bir vadeye yayılan bir alım stratejisiyle biriktirdim Bitcoin'leri. Tabii bir gün sıfıra gitme ihtimalini her zaman bir seçenek olarak değerlendirenler olabilir ama ben pek öyle düşünmüyorum. Ve düşüncelerimde de haklı olduğumu belki son 6-7 yıldır yaptığım düzenli alımlarla ve ortaya çıkan getiri oranlarıyla gösterebildiğimi düşünüyorum. Özellikle de portföylere ne gibi bir katkı yarattığını göstermek istiyorum esas olarak. Ve bence yanlış düşündüğümüz en önemli nokta da risk konusu. Yine o konuya da dönmek istiyorum. Riskin ne olduğunu doğru tanımlamamız gerekiyor. Bu konuya sık sık dönüyorum ama bence çok yanlış bir açıdan bakılıyor. Biz garanti getirinin üstünde gerçekleşmesi beklenen bir senaryoya risk olarak bakıyoruz. Buradaki risk maruziyetleri de genellikle orta vadeli Amerikan tahvil getiri oranlarına göre belirleniyor. Risk ve getiri bölümünde, metamodern portföy teorisi bölümlerinde bunların detaylarına da girmiştik. Bence zaman zaman o bölümlere dönülüp mutlaka tekrardan bakılmalı. Ve bugün için de risk konusu üzerine belki şunu ekleyebilirim. Diyelim ki risk katsayısı 5x olan ya da öyle görülen, dediğim gibi bunlara yanlış açıdan bakıldığını düşünüyorum garanti getiri oranları kapsamında. Ama diyelim ki öyle olsun. Buna rağmen fark ettiğim bambaşka bir şeyden bahsetmek istiyorum bir ekleme olarak. Yani diyelim ki 5x risk katsayılı bir araç var elimizde. Şimdi başka bir araç daha düşünelim ve bunun risk primi de 3x olsun diyelim. Ve yine bunun gibi farklı risk primlerinde bambaşka enstrümanlar da ekleyebilirsiniz. Modern portföy teorisi saçmalığı içinde efficient frontier dediğimiz o etkin, verimli sınır kavramının içinde böylesine risk primleri bulunan varlık çeşitlerini eğer grafikte bir yere oturtmak isteseydik, modern portföy teorisine göre böyle bir portföyün oturacağı nokta risk primlerinin birbirleriyle çarpan etkisiyle birlikte etkileşimi sebebiyle grafiğin en uç noktalarına ancak yerleştirilebilirdi. Yani kısaca şöyle diyebiliriz. Portföyün toplam risk primi katlanarak büyürdü. Fakat bana kalırsa işte tam bu noktada yanılıyor modern portföy teorisi. Ve zaten bu gibi detaylar yüzünden hatalı bir teori olduğunu söylüyorum. Demin kurduğumuz tarzda bir portföy yapısında risk primi katlanarak artmayabilir. Hatta ve hatta o ünlü grafikte çok daha güvenli bir noktaya taşıyabilir portföyü. Tabii risk ve getiriyi bir arada düşündüğümüzde. Şunu söylemeye çalışıyorum kısaca. İki tamamen risksiz varlık çeşidinin getiri bakımından karşılaştırması, diğer iki aşırı riskli varlık çeşidine göre sizi çok daha güvensiz bir noktaya taşıyabilir. Bunu fark etmeye başladım son zamanlarda ve sanırım ne demek istediğim tam olarak anlaşılıyordur diye düşünüyorum. Elbette elimde modern portföy teorisindeki gibi kağıt üstünde bakıldığında anlamlı görünen belli başlı formüle edilmiş bir yapı bulunmuyor. Ama teorik değil de gerçek sonuçlara baktığımda böyle bir çıkarıma ulaşıyorum. Birinci elden de buna şahit oluyorum kendi portföyümün yapısı gereği. Bu kısma da aslında şunun için girmek istedim. Finansal piyasalarda hayatta kalmak üzerine konuşuyoruz ve kelime anlamı itibariyle hayatta kalmayı ya da başarılı olmayı, makul ve piyasanın bir miktar üstünde düzenli getiriler yapmayı genellikle sağlamcı olmakla eşleştiriyoruz. Sanırım bu yüzden insanlar mevduat faizlerine yöneliyor zaten. Çünkü para kaybetme korkusu insanların büyük bir bölümünü güvenliden de öte oynamaya itiyor piyasalarda. İşte bu şekilde hayatta kalabildiklerini düşünüyorlar. Ki bu bence tamamen yanlış bir bakış açısı. Giriş kısmında Bitcoin'i saymazsak oldukça muhafazakar bir portföy yapısı kurmuş gibi göründüğümden bahsetmiştim ve kendimi bu konuda eleştirmiştim. Ancak şimdi tüm bu konuşmalar üzerine tekrar oraya dönersek ve portföyün içindeki araçları tek tek risk primleri özelinde değerlendirirsek, belki de görebileceğiniz gibi durum resmettiğimden biraz daha farklı görünmeye başlayabilir. Çünkü detaylı baktığımızda hepsinin kendi özelinde çok çok ciddi riskleri var. Her ne kadar geleneksel şirketler gibi görünseler de. Yani ilk bakışta riskin nereden geldiğini anlayamıyoruz aslında. Onu göstermeye çalışıyorum. Ve zaman zaman altını çizmeye çalıştığım bir noktaya tekrar konuyu döndürüyorum. Piyasa koşulları gereği makroekonomik gelişmelerle oluşan riskler elbette önemli. Fakat biz sadece buna bakıyoruz genelde. Ve hata yapmamıza sebep olan en önemli nedenlerden biri de bu olabilir. Çünkü şirketlerin kendi risklerini ya da getiri vaatlerini hiç genel çerçevenin içine sokmadan resmi çok daha farklı kaynaklarla birlikte çiziyoruz. Ben naçizane kişisel olarak düşündüğümde eğer iç ve dış faktörlere göre riskleri tanımlayacaksak, bir ağırlık vererek değerlendirmeye alacaksak, bütünden gelmek yerine tüme varım yaparak mevcutta kabul gören yaklaşımların tam tersinin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yani şirketlerin kendine özel risklerini önce düşünmeliyiz ve sonrasında bana göre çok küçük bir yüzdesel ağırlık olarak makro çerçeveye bakmalıyız. Çünkü zaten aslında şirketin içsel dinamiklerini değerlendirirken ve kendi risklerini anlamaya çalışırken genel çerçevede önemli olan birçok konuyu da zaten içeri almış oluyorsunuz. Çok basit bir örnekle açıklamak istiyorum bunu. Örneğin Ford'la ilgili şöyle bakılıyor genelde. Elektrikli araçlar acaba Ford'un işlerini nasıl etkileyecek? Tesla piyasayı domine etmeye devam ediyor. Çin tarafından yeni ciddi bir atılım var ve oldukça rekabetçi bir şekilde özellikle Avrupa piyasasına artık yavaş yavaş belki girmeye başlayacaklar. Ford'a baktığımızda ise geleneksel bir firma görüyoruz ve işler onlar için karışıyor gibi bir yaklaşımla değerlendirme yapıyoruz. İşte bana göre bunun tam tersi yapılmalı aslında. Örneğin biraz önceki sorular yerine şunlar sorulmalı. Ford kendini elektrikli araçlar kategorisinde nasıl konumlandırıyor? Pazarda hangi alanlarda kuvvetli ve hangi alanlarda zayıflar? Yıllık üretim adetleri ve buna bağlı pazar payı beklentileri nasıl görünüyor? Elektrikli araçlar konusunda yaklaşımları nasıl? Bu pazar ne kadar büyüyebilir? Ford ne kadarını alabilir? Bir gün Nokia gibi tamamen oyunun dışında kalabilirler mi? Gibi sorular sorarak başlamalıyız bence riskleri anlamak için. Böyle açılardan yaklaştığımızda şu anda kişisel olarak bir boomer portföyü yönetiyor gibi görünüyor olsam da ilk bakışta aslında bunun tam tersi. Çok daha riskli bir portföy kurmuş durumda olduğumu hissediyorum. Ayrıca şu ayrıntıyı da vermem gerektiğini düşünüyorum. Kurmaya çalıştığım mekanik aslında çok basit bir şekilde şöyle özetlenebilir. Temettü dağıtımı odaklı ama aynı zamanda belirli bir oranda kar payı almanın yanında büyümeye ve gelişmeye açık, yere sağlam basan, yatırım yapmaya devam eden, finansalları kuvvetli ve kendi sektörlerinde belirli bir rekabet avantajıyla birlikte önemli bir aktör olan ve özellikle tekrar etmek istiyorum kar payı dağıtmayı bir gelenek haline getiren şirketler benim radarıma takılanlar. Çünkü piyasalardaki öncelikli amacım hayatta kalmaya odaklanmak. Temettü kısmı da bence bireysel bir yatırımcı için çok önemli bir madde. Tabii portföy henüz belirli bir eşiğin altındayken ya da bütün hayatınızı finansal piyasalara bağlamamış durumdayken o kadar da önemli olmayabilir. Hatta önemli de olmamalı bana kalırsa. Birçok farklı tarzda yatırım yolculuğu var. Daha en başından temettü hisseleriyle yola başlayıp böyle devam etmek oldukça popüler. Ama ben biraz farklı düşünüyorum bu konuda ve piyasalarda belli başlı bazı aşamaların olduğunu düşünüyorum her yatırımcı için. Başlangıçlar ve oyun sonları bölümünde biraz bunların üzerine de konuşmuştuk zaten. O bölüme de tekrardan bakılabilir ve belki o bölümün üstüne şu anda ekleyebileceğim başka detaylar olarak portföylerin organik bir yapıda düşünülmesi gerektiğini söyleyebilirim. Örneğin bugünden bir yıl öncesine baktığımızda benim portföyümde oldukça farklı bir dağılım var. Piyasalarda hayatta kalmanın ilk sırlarından birisi gereksiz yere hareket etmemekten geliyor ama bir detay olarak gerektiğinde hareket etmezseniz sonuçları bu kez tamamen ölümcül olabilir. Ayrıca hareket etmekten kastım sürekli bir portföy dengelemesi gözetmekle ilgili değil ve yüksek getiri yaratmaya başlayan tercihlerin rahat bırakılması gerektiğini söyleyebilirim. Portföylerde de aynı biraz önce şirketler özelinde konuşurken dediğimiz gibi tümden gelim yöntemiyle değil tüme varım şeklinde bakılması gerektiğini düşünüyorum. Ancak bu öznel yorumlardan çıkıp isterseniz daha genel taraflardan bakmaya çalışalım bir de. Piyasalarda hayatta ve ayakta kalmayı belki de basit bir şekilde iki yatırımcı perspektifine indirgeyebiliriz. Bir tarafta muhafazakar yatırımcılar ve diğer tarafta agresif yatırımcılar var. Agresifliğin belki sınırlarını ilerleyen safhalarda çizeriz ama aslında aynı sınırlar muhafazakarlık için de geçerli. Hatta çok daha tehlikeli olabilir. Çünkü para kaybettiğinizin farkında olmayabilirsiniz. Aşırı güvenli getiriler sağlayınca. Yine benzer bir şekilde aktiflik ve pasiflik üzerine düşünebiliriz. Bu terimleri de agresiflik ve muhafazakarlıkla birbirine bağdaştırıyoruz. Ama bana kalırsa bu basit yaklaşımlarımızın hepsi ciddi hatalarla dolu. Pasiflik, muhafazakarlık demek olmamalı. Aynı zamanda da aktiflik, agresiflik demek olmamalı. Birbirleriyle çok karıştırılan kavramlar bunlar. Ve yine kelime anlamı olarak yanlış algılanan terimler. Aktif bir portföy yönetimi demek, benim düşünce yapıma göre, en azından oldukça uzun vadeli planlarda yaşanan sapmaları göz önüne alarak, o yatırımla ilgili gidişatta gerçekleşen küçük yol ayrımlarına önem vermek ve buna göre önden pozisyon almak. İşte bunu bir aktif yatırım tarzı olarak düşünebiliriz. Yani kısaca şu demek değil. Bir hissenin fiyatı neden olduğunu anlamadığımız şekilde çok fazla yukarı gitti diye oradan satış yapıp çıkıp kendinizce ucuz gördüğünüz taraflara pozisyon kaydırmak. Ya da tam tersi şekilde bir hisse temel anlamda hiç olmaması gereken şekilde çok ciddi düşüş yaşadığında oradan çıkıp çok fazla zarar almadan başka bir tarafa geçiş yapmak aktiflik değil. Bunun aktif bir portföy yönetimiyle uzaktan yakından alakası yok. Bunun adı spekülasyonları takip etmek aslında. Örnek olarak her ne kadar öyle görünmese de ben kendimi aktif bir portföy yöneticisi olarak görüyorum. Elbette bir amatörüm ancak aktif bir amatör olduğumu söylemem gerekiyor. Ve bunu da şöyle verilere dayanarak söylüyorum. Portföyüm 2-3 yıl içinde çok ciddi değişikliklere uğrayabiliyor. Tabii değişiklikten ne anladığımıza da bağlı bu biraz ama örneğin birkaç yıl öncesine kadar portföyümde olan Enerjisa, Vestel, Oyak Çimento, Ereğli gibi şirketler bugün elimde değil. Bu arada yine tekrardan hatırlatmak istiyorum. Bölüm içinde ismi geçen hisse senetleriyle ilgili herhangi bir al, sat tavsiyesi vermiyorum. Yalnızca oluşturmaya çalıştığım argümana destekleyici bir örnek olarak bu isimleri geçiriyorum. Tekrar altını çizelim bunun da. Yani bu firmaların kötü olduğu anlamına gelmiyor portföyümde olmaması. Belki bazıları için bunu söyleyemem ama hangileri olduğunu söylemem de mümkün değil. Bir yatırım tavsiyesi veremem. Sadece bu şu anlama geliyor. Kişisel olarak benim için önemli gördüğüm, alım sebeplerimi oluşturan ve firma ile ilgili kendimce çizdiğim bir proje kapsamında artık beklentilerime göre pek olumlu bakmadığım anlamına geliyor. Ve konumuz da bu değil zaten. Esasen şunu göstermeye çalışıyorum. Demin ismini saydıklarımızı dışarı çıkarttığımızda ve yerine birkaç tane yeni isim koyduğumuzda portföy aslında baştan aşağı değişmiş oluyor. Yani küçük ve zamana yayılmış dokunuşlarla da aktif bir yönetim yapabiliriz. Ayrıca yine kişisel olarak en doğru yolun böyle yapılması olduğunu düşünüyorum. Çünkü hata yapma ihtimalimizin çok yüksek olduğu bir ortamda küçük dokunuşlar yaparak ilerlemek ve sonuçları görmek, sonra buna göre tekrar belki bazı düzenlemeler yapmaya çalışmak ve sonunda da kendimizce ulaşmak istediğimiz en optimum noktaya ulaşmaya çabalamak olarak özetleyebiliriz aslında aktif yönetimi. Yani her hafta pozisyonları değiştirmek ya da en ufak bir habere istinaden, ki böyle haber akışları genellikle şirketle de doğrudan ilgili olmuyor, bir piyasa bakışı üzerinden olabiliyor. Genellikle böyle olduğunu söyleyebiliriz. İşte bu tarz haber akışlarına göre bana göre yarardan çok zarar getiriyor. Sanırım piyasada hayatta kalmanın en önemli şartlarından birisi de önce acıya dayanıklı olmayı öğrenmek, sağlam bir mide sahibi olmak ve elbette sabırlı bir şekilde doğru olduğunu düşündüğün fikirlerde ısrar etmek. Tam tersini söyleyenler olabilir. Piyasayla inatlaşmamak gerektiğini de düşünebilirsiniz. Ancak şunun farkına belki bu noktada varmak gerekiyor. Eğer doğru yapıyorsanız ve ısrar edebiliyorsanız sonuçlarını mutlaka alacaksınız. Tabii elbette gerçekten de doğru bir şey yapıyor olmak kaydıyla. Aksi halde piyasayla yanlış bir analiz üzerine inatlaşılırsa sonuçları yine ölümcül olacaktır. İkisi arasındaki farkı anlamak bana kalırsa çok kolay değil ve sadece nadir zamanlar için geçerli olduğunu düşünüyorum. Ciddi bir kazanç ve alfa yaratmanın temelinde de işte bu nadir zamanlarda doğru pozisyonu midene yumruk yerken tutabilmek yatıyor. Bir de muhafazakar yatırımcı kısmına bakalım artık isterseniz. Yine kelime anlamı olarak bence doğru algılanmayan bir kavram muhafazakar olmak. En azından piyasalarla ilgili bu sözü söylediğimizde kelime karşılığının ben yanlış değerlendirildiğini düşünüyorum. Tutucu ya da gelenekçi anlamında düşünüyoruz muhafazakarlığı. Ancak iş piyasalara geldiğinde bence altını daha farklı şekillerde de doldurabiliriz. Özellikle geri kafalı olmak demek değil bence yani. Piyasalarda muhafazakar olmak. Kendi portföyüme şirketler bazında baktığımda tutucu bir yapıda olduğumu görebiliyorum. Belki de kendimi aklamak için kelimeyi biraz da çarpıtıyor olabilirim ama şöyle bir tanım yapmak istiyorum muhafazakarlıkla ilgili. Kaybetmeye tahammülü olmayan ve aşırı riskli, hatta hayali bir getiri hedefi peşinde koşmayan, bunun yerine makul ve tarihsel olarak da bakıldığında gerçekleştirilebilir hedefleri kendine belirleyen, sıkı kurallarla hareket eden, prensiplerini çiğnemeyen, kısaca sağduyulu bir yatırımcı demek, muhafazakar olmak. Benim tanımlamam bu şekilde diyebilirim en azından. Ve bunların da piyasalarda hayatta kalabilmek için önemli özellikler olduğunu düşünüyorum. Yani kısaca şu demek değil. Portföyü getirileri yok edecek derecede çeşitlendirip, her türlü yatırım aracında zorunlu olunmasa bile pozisyon alınıp, kendini ve sermayeni korumaya çalışırken bir tuzağın içine düşüp garanti görünen şeylerin peşinden koşmak değil. Muhafazakar yatırımcının rahat uyuyabilmesi için makul bir ölçüde getiri yaratıyor olması lazım. Ve bunu piyasanın tamamına sahip olarak gerçekleştiremezsiniz. Bu ancak en kolay yoldan para kaybetmenize sebep olabilir. Peki neye dayanarak söylüyorum bunu? Gelin isterseniz uzun vadeli bir değerlendirme yapalım ve Türkiye'de %0 komisyonla çalışan bir endeks fonu düşünelim. BIST 100 endeksi son 20-25 yıl aralığında dolar bazlı olarak %60 civarında bir getiri yapmış durumda. 20-25 yıl için böyle bir getiri oranı tamamen pasif bir şekilde tüm endekse sahip olma ve çeşitlendirme mantığıyla tercih edilseydi reel anlamda bana göre çok ciddi bir kayıp demek olacaktı. Ayrıca iyimser bir taraftan bu oranları veriyorum bu arada. Çünkü eğer son 10 yıla bakarsak, örneğin 2013 yılından itibaren endeks yatırımı yaptığımızı düşünürsek, dolar bazlı getirimiz -%40 olacaktı. Nasıl bir piyasada olduğumuzun anlaşılması için bu rakamları veriyorum. Ve elbette biliyorum ki Türkiye'de sanırım aklı başında kimse endeks yatırımı yapmıyor. Ancak buna çok yakın bir muhafazakarlıkta çeşitlendirmenin bizi koruyacağını düşünüyoruz. Ve bu çok kritik bir yanlış. Çünkü çeşitlendirme tarafına geçtiğinizde ağırlıklı olarak bazı şirketleri taşımak zorundasınız. Temel anlamda bunlar sizin için bir şey de ifade etmeyebilir. Ama riskten kaçınmak için bir şeyler ifade ettiğini düşünebilirsiniz. Ve işte biraz önce getirilerine baktığımız endeksle benzer hareketler bazında seçimler yapmak durumunda kalabilirsiniz. Bunun üzerine bir üst düşünceye geçelim. Belki de bu durumu fark ettiğiniz noktada şöyle düşünmeye başlayabilirsiniz ve dersiniz ki sadece borsada çeşitlendirme yapmak benim için yeterli değil. Başka bir seçeneğim daha var bence. Peki nedir bu seçenek? Geleneksel Türk yatırımcısı için en önemli ilk çeşitlendirme seçeneği sanırım herkesin hak verebileceği gibi altın tercihi olabilir. Hatta ve hatta şunu söyleyebilirim ben bu düşüncenin üstüne. Kimin gerçekte ne yaptığıyla ilgili pek bir fikrim yok ama çok klasik bir düşünce olarak %50 altın, %50 hisse senetleri gibi ilk bakışta oldukça makul görünen bir çeşitlendirmeden söz edebiliriz. Ancak sonuçlar o kadar makul değil bence. Ve yine son 10 yıla baktığımızda altının dolar bazlı toplam getirisi %20'nin sadece biraz üzerinde. Yani tamamen pasif, kendini tamamen piyasanın şefkatli ellerine bıraktığın, o yanlış anladığımız kelime anlamıyla oldukça tutucu ve muhafazakar bir şekilde yarı yarıya böldüğün bu portföy, son 10 yılda efektif olarak dolar bazında -%15 civarında kayıp yaratmış durumda. İsterseniz konuyu daha da can sıkıcı bir hale çevirmeden, işin bir de diğer karşılaştırma ölçütleri ve enflasyon kısımlarına hiç girmeyelim bile. Elbette geçmiş veriler geleceğin de aynı şekilde tekerrür edeceğini iddia edemez ama bu tarz güvenli görünen portföy yapılarının sonuçlarının ne kadar acı verici olabileceğini sanırım en azından makul bir çerçevede göstermiş oldum diye düşünüyorum. Kaldı ki buna ek olarak söyleyebileceğimiz şöyle bir durum daha var. Eğer bu süreçte +%20 yapan altın tarafıyla -%40 yapan borsa tarafında sürekli bir yarı yarıya denge gözetmek için pasiflikten çıkıp aktif yönetim yapıyor olduğunuzu düşünerek hareket ediyor olsaydınız, sanırım çok daha ciddi bir oranda negatif getiri yaratmış olacaktınız. Belki de -%30'lara yaklaşacaktı negatiflik. O yüzden piyasalarda bu şekilde bence hayatta kalmak pek mümkün değil. Ayrıca bu noktada belki de işlerin sandığımız kadar kolay olmadığını da görebiliriz biraz. Ve dolar bazında belirli bir getiri oranı üzerinde kalabilmek, eğer bir eşik belirlemek gerekirse yıllık ortalama %10 üzerinde bir noktada kalabilmek, yalnızca piyasada hayatta kalabilmek anlamına geliyor. Ve bireysel bir yatırımcının asli hedefi, görevi de işte bu eşik olmalı. Geriye kalan her şey, her türlü bahane ya da her türlü makroekonomik olumsuzluk, diğer türlü şanssızlıklar veya zamanlama hatası gibi düşünülen şeyler tamamen bir safsatadan ibaret. Hayatta kalma kriteri çok net bir çizgiyle çizilmiş durumda bana göre. Ve suyun üstünde kalamıyorsanız suyun altında boğuluyorsunuz demektir. Daha da acısı boğulduğunun farkında bile olmayabilirsin. Ve bahaneler üretmeye devam edebilirsin. Ama içinde olduğun bu zero sum game'in varlık transfer etmeye yarayan negatif çıktısı tarafında olduğunu anladığında her şey için çok geç olabilir. Yine kişisel düşüncem ve tecrübelerime göre böyle bir yatırım metodu izlemekle sermayeyi bir rulet masasında kırmızıya ya da tercihe göre siyaha koymakla arasında neredeyse hiçbir fark yok. Hatta böyle bir yatırım metodu hem kırmızıya hem siyaha eşit paylarda sermaye koymaya benziyor sanırım. Ve arada sırada sıfır geldiğinde tüm sermayenizin erimesine yol açabiliyor. Benzetme biraz aşırı görünebilir ama tercihler bakımından değerlendirildiğinde böyle bir yatırım tarzının neredeyse sadece bir olasılık oyunu üzerine kurulduğunu sanırım rahatlıkla görebiliyoruzdur. Ve piyasada hayatta kalabilmek için olasılık oyunlarından uzak durmalıyız bence. Ne yaptığımızı gerçekten biliyor olmamız gerektiğini düşünüyorum ve işimizi olasılık hesaplarına bırakmamalıyız. En azından ana mottomuz bu olmamalı. Yalnız şu ana kadar hep olumsuzluklardan ve piyasanın acımasız yanlarından bir mutsuzluk pompalayacak şekilde bireysel yatırımın zorluklarından bahsettik. Bölümün çok büyük bir bölümünü buna ayırmış oldum. Herkesin içinin şiştiğini tahmin edebiliyorum ama bunları da söylemek gerekiyordu bence. Ve gerçekleri anlamadan, tamamen çıplak ve rasyonel bir şekilde değerlendirme yapmadan sadece kendimizi kandırabiliriz. Ki piyasada da yaptığımız genellikle bu oluyor. Gerçeğin peşinde koşmak, gerçeklerle ilgilenmek insan olarak bizi zorlayan bir süreç ve kolaylıkla mış gibi yapabiliyoruz. Mış gibi yaşıyoruz, mış gibi portföyler kuruyoruz, mış gibi getirilerin mutluluğu içinde oluyoruz, mış gibi kötü performansları iyi olarak görüyoruz. Hiçbir rasyonel stratejimiz yok ve yine bir sistemimiz varmış gibi yapıyoruz. Peki neden tüm bunları anlatıyorum? Biraz da ondan bahsedeyim isterseniz. Çünkü sanıyorum bölümü dinleyenlerin birçoğu için ilk bakışta anlamlı görünmeyebilir burada konuştuğumuz şeyler. Ya da korkum o ki gerekli önem verilmeyebilir. Çünkü son zamanlarda kazanç konusunda piyasalar, özellikle de Borsa İstanbul, tarihinin en iyi yıllarını yaşıyor. Herkes gidişattan oldukça memnun ve yine bölümün içinde konuştuğum endeks yatırımı pek geçerli olmadığından dolayı bizim için, yatırımcılar eğer biraz akıllı davranırlarsa, seçtikleri şirketler genellikle endeksin çok üstünde ve yine dolar bazlı olarak da çok daha iyi sonuçlar getirmiş durumda. Ve bunun bir piyasa normali kabul edildiğini görmeye başlıyorum kişisel olarak. Fakat eğer bence verimsiz olarak adlandırabileceğimiz yerel piyasamız için tarihsel gidişata bakmak istersek, durumun bizim hissettiğimiz kadar toz pembe olmayabileceğinin tekrardan altını çizmek gerektiğini düşünüyorum bugünlerde. Bir felaket tellallığı yapmak istemiyorum tabii ki ama özellikle 2022 gibi yıllar normal yıllar değildi. Döviz bazlı %100 civarında bir getiri oluşmuştu, hatırlayanlar olacaktır. Ve o günlerde bunun artık yeni normal olduğunu düşünerek piyasalar bakımından herkes çok daha iyimserdi. Ülkenin gidişatından ayrı olarak. Fakat tarihe baktığımızda bunun gibi yılların son 30 yıllık Borsa İstanbul tarihinde yalnızca birkaç kez gerçekleştiğini görüyoruz. Yakalanması ve tahmin edilmesi, zamanlanabilmesi bana göre imkansız fırsatlar bunlar. Eğer sürekli piyasanın içinde değilseniz. Ve isterseniz geçmişe şöyle bir bakarsak, bizim piyasamız en yüksek getirisini 99 yılında döviz bazlı olarak %240 getiriyle yapmış. O günlerde de herkesin kendini piyasaların kralı olarak hissettiğine adım gibi eminim. İkinci en yüksek getiri 2003 yılında olmuş. Bir dipnot olarak Kemal Derviş'in gelişiyle de alakalı bir durum var burada. Ve dolar bazında %110 üzerinde bir getiri ortaya çıkmış. Üçüncü en yüksek getiri ise, günümüze dönüyoruz artık, 2022 yılında %100 civarında gerçekleşti. Geri kalan yılların hepsinde özellikle de ardışık sırayla bir yıl %30 ila %50 arasında getiri ve ertesi yıl tam tersi şekilde çok ciddi bir oranda sermayenizi eritebilecek yüzdelerde negatif dolar bazlı getiriler görüyoruz. Oldukça zikzaklı ve inişli çıkışlı bir piyasa. Aslında bu konu üzerine yatırımcı kimliği tarafına biraz odaklanıp piyasalarda gerçekten para kazanmanın ne kadar zor olduğu üzerine çok daha eleştirel bir bakış açısıyla konuyu daha uç noktalara kadar çekebilirim ama öyle yapmayalım. Biraz artık hayatta kalmaya odaklanalım bölümün sonlarına yaklaşırken. Bu noktaya kadar da olumsuzluk harici hiçbir şey konuşmadık neredeyse. Ve bence bundan sonrası için konuşmamız gereken ilk başlıklardan birisi strateji meselesi olmalı. Eğer piyasalarda başarılı olmak istiyorsak. Bu arada strateji ve plan birbirinden farklı şeyler. Belki farkında olmayanlar varsa buradan başlayalım isterseniz. Bir tanımlama yapmak istersem kendimce şöyle açıklayabilirim. Plan demek A noktasından B noktasına çizilen bir yol gibi düşünülebilir. Çok katmanlı bir yapısı olması gerekmeyebilir. Herhangi bir şekilde senaryo bazlı belli başlı modelleme yapmayı yine gerektirmeyebilir. Yani kısaca örneğin şöyle diyebiliriz. Planım 2030 yılına kadar finansal özgürlüğümü elime almak. Fakat bu tek başına yeterli bir şey değil fark edebileceğiniz gibi. Bunun üzerine bir strateji geliştirmeniz gerekiyor. Yine belki satrançtan örnek verilebilir. Çünkü bana göre yatırım ve hatta hayatın kendisi satranca çok fazla benziyor. Ve bir satranç oyunu gibi bakılarak şöyle denilebilir. Rakibimi oyun sonuna giderek ya da tam tersi bir şekilde oyun sonuna gitmeden yenmeyi düşünüyorum. İşte bu tercihlere göre bir strateji geliştirmelisiniz ve nasıl oynayacağınızın altını doldurmalısınız. Tam bu noktada yatırımla ilgili olan problem şurada ortaya çıkıyor. Yanlış bir yoldan gittiğinizi, özellikle de tecrübeli bir yatırımcı değilseniz anlamanız pek mümkün olmuyor ne yazık ki. Ya da getiri yarattığınızı düşünürken aslında para kaybettiğinizin farkına varamayabiliyorsunuz. Ki bunlar en tehlikeli kısımları. Daha da net örneklendirmek istiyorum aslında bunları. Ve nasıl hayatta kalmaya çalıştığımın detayını vermek istiyorum. Şöyle ki, planım elbette para kaybetmemek öncelikli olarak. Planın diğer önemli bir başlığı, dolar bazında anlamlı ve kabul edilebilir derecede iyi sayılabilecek getiri oranları yakalamak. Çok basit bir plan. Ve bence planların zaten aşırı derecede karmaşık olmasına gerek yok. Olmamalı hatta. Bazen mail üzerinden ne yaptıklarını veya ne yapmaya çalıştıklarını anlatanlar oluyor. Oldukça karmaşık bir şema kurduklarını görebiliyorum bazılarının genellikle. Ve bunu da onlara anlatmaya çalışıyorum. Ama daha da kötüsü yalnızca planlama aşamasında. Beklentiler aşamasında kalınabiliyor. Ve plana sadık kalmak için büyük bir çoğunluk nasıl bir strateji geliştirmesi gerektiğinin farkında bile olmayabiliyor. Zaten tam bu noktada işte. Herkesin farklı bir yatırım tarzı olabileceğini anlayabiliyoruz. Yani sadece bir tane doğru yol yok. Yatırımcının kendine özel bir sistemi olmalı gibi şeyler söyleyebiliyoruz. Ve yine bunun ne anlama geldiğini tam olarak anlamadığımızı düşünüyorum. Aynı herhangi bir konuda söyleyebileceğimiz gibi sadece bir tane kazanan strateji de olamaz. Yani bizim yapmamız gereken kendi adımıza doğru ve kazanacak stratejiyi geliştirmek ve herkes için aynı stratejinin çalışmayabileceğini anlamak. Strateji oluşturulurken ve bunu reel getiri anlamında tamamen gerçekçi bir şekilde ölçerken yine bir yatırımcının kazanması gereken en önemli özelliklerden birinin kendini yenileyebiliyor olması gerektiğini düşünüyorum. Eğer bir stratejinin bir noktaya kadar çalıştığı ve sonradan işe yaramadığı fark ediliyorsa akıllı bir yatırımcı kendini yenilemesini bilmeli ve yeni kararlar alarak kendini güncellemeli. Aynı bir ayının nehrin kenarında balık avlaması gibi düşünebiliriz. Günde 10 tane balığa ihtiyacı olduğunu düşünelim hayatta kalması için. Burada kurmaya çalıştığımız genel resimle bence çok yakından ilişkili bir örnek. Tabii burada ayıyı bir borsa metaforu olarak değerlendirmememiz gerekiyor. O anlamdan bakmıyoruz. Şimdi eğer bu ayı kurduğu plan doğrultusunda kendine göre seçtiği pozisyonda balık avlamaya çalışırken yalnızca birkaç tane balık yakalayabiliyorsa ki bunu her şekilde yapabilir. Belki akıntıya ters bir şekilde bunu yapmaya çalışıyor ya da aldığı pozisyon doğru olmayabilir. Yakalama şekli bakımından hataları olabilir ve bunu dışarıdan izleyen hemen herkes görebilir. Ama ayının kendisinin farkına varması önemli olan burada ve şöyle bir şeyi kabul edemez bu ayı. Nehir balık dolu evet fakat bugün kısmetimde 3 tane balık varmış demez. Aslında daha da ileri götürebiliriz bunu. Hadi şöyle düşünelim, belki birkaç gün bunu diyebilir değil mi? Yarın daha çok avlarım diye kendini avutabilir. Bu hafta biraz aç kaldım ama önümüzdeki hafta nehrin başka bir yerinden tekrar suya girerek aynı yöntemlerle daha fazla balık avlayacağım diye düşünebilir. İşte bu ayının avlanma konusunda böylesine kritik bir hata yapması onun hayatına mal olabilir. Bir ayının en önemli motivasyonu, hatta herhangi bir hayvan için de geçerli bu, bu avcı hayvanların bütün stratejik hayat kurguları öncelikli olarak hayatta kalmaya odaklı bir şekildedir. Ve bunun iki önemli çıktısı var benim gördüğüm kadarıyla. Hem kendinizi diğer yırtıcılardan korumalısınız, hem de aç kalmamalısınız. Yani hem muhafazakar olmalısınız, hem de yenilikçi ve risk alıyor olmalısınız. Hem öncelikli amacınız başkalarına yem olmamak olmalı, hem de hayatta kalabilmek için kendiniz avlanıyor olmalısınız. Bu açıdan bakıldığında piyasaları eğer bir doğal park olarak düşünürsek, burada da hayatta kalabilmek için birçok şeyi aynı anda dengeli bir oranda yapıyor olmamız gerekiyor. Çünkü getiri yaratmanın ve başarılı olmanın en önemli şartı bu. Doğal bir avcı olması gerekiyor bence yatırımcının. Ve avcının en önemli özelliklerinden birisi de av olmaktan kaçabilmesidir. Siz hiç balık avlayamadığı için ya da binlerce arının saldırısına uğramaktan çekinerek bal kovanına girmeyi tercih etmeyip aç kalarak hayatını kaybeden bir ayı gördünüz mü? Bu haftalık benden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Buradaki içeriklere ek olarak Satoshi Radyo Podcast'ı altında HODL Günlükleri ismiyle Bitcoin odaklı 2 haftada bir bölümler yapıyoruz. Daha fazla içerik görmek isteyenler oraya da göz atabilir. Ayrıca açıklamalar kısmında yer alan mail veya Twitter hesabım üzerinden soru ve görüşlerinizi iletebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.